Altın.Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda Turgay Tufan tarafından CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Konsantremi bozma. Medya ve medyatik Türkçe notları. Emre Kongar. Remzi Kitabevi 2. basım 1999. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Televizyonlarda en yaygın olarak yapılan Türkçe yanlışları nelerdir? Müteahhitlerin medya patronluğuna soyunmaları ne gibi sonuçlar doğurabilir? Hangi spiker hangi sözcüğü yanlış okuyor? Anchorman nedir, ne iş yapar? Türkiye'de kimler anchormanliğe soyunuyor? Hangi lider, hangi ünlü köşe yazarı, hangi önemli Türkçe yanlışlarını yapıyor? Doğru yazım ve doğru telaffuz için hangi kitaplara başvurulabilir? Profesör Emre Kongar, keskin gözlem gücü ve derin kültürü ile hem Türkiye'deki medyanın hem de medyatik Türkçenin sorunlarına eğiliyor. Emre Kongar. Reşit Emre Kongar, 13 Ekim 1941'de İstanbul'da doğdu. 1963 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat bölümünü, 1966 yılında da Michigan Üniversitesi Sosyal Çalışma Yüksek Okulu'nu M.S.W. derecesi ile bitirdi. 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde Sosyal Çalışma Yüksek Okulu'nu kurdu ve buraya müdür olarak atandı. 1981 yılı Temmuz ayında Atatürk ve Devrim Kuramları adlı takdim tezi ile Hacettepe Üniversitesi Senatosunca profesörlüğe yükseltildi. 15 Şubat 1983 tarihinde askeri rejimin üniversite konusundaki uygulamalarını protesto etmek için üniversiteden istifa etti. 1983-1987 tarihleri arasında Hürriyet gazetesinde danışmanlık, 1987-1991 tarihleri arasında da Kamar Kamuoyu Araştırma Şirketi'nde yöneticilik yaptı. 17 Nisan 1992 tarihinde Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı'na atandı. Kasım 1995'te müsteşarlık görevinden ayrıldı. 15 Ocak 1996'da Federal Almanya Devleti tarafından Üstün Hizmet Madalyası Büyük Liyakat Haçı ile 1 Şubat 1996'da İtalya Devleti Komandatore Madalyası ile 15 Şubat 1996'da da Polonya Devleti Komandör nişanı ile ödüllendirildi. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kadrolu ve tam zamanlı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde saatbaşı görevli ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde de fahri olarak kocalık yapmakta, ayrıca Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığını sürdürmektedir. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı adlı kitabı ile 1977 yılında Türk Dil Kurumu Bilim Ödülünü, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği adlı kitabı ile 1979 yılında Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilim Ödülünü, 21. Yüzyılda Türkiye adlı kitabı ile 1998 Aydın Doğan Sosyal Bilimler Ödülünü kazandı. Evli ve 3 çocukludur. Ön söz. 21. yüzyılın eşiğinde Türkiye'de olup bitenler hiç kuşkusuz ülkemizin yeni yüzyıldaki yapısını belirleyecek. Yeni yüzyılın belirleyicileri arasında siyaset ve medya ön planda yer alıyor. Bu kitapta bir yılı aşkın bir süredir Cumhuriyet Gazetesi'nde yazmakta olduğum medya notu makalelerimi topladım. Bu yazıları topluca bir kitap haline getirdim ki gelecek kuşaklar kendilerini oluşturan medyayı ve bu medyanın hem yapısını hem de Türkçesini tanısınlar. Böylece kendilerini üreten en önemli öğelerden biri hakkında gerçekçi bir değerlendirme yapabilsinler. Bu yazılarımdan dolayı kimse bana kızmasın. Aynaya kızılabilir mi? Emre Kongar, Haziran 1999, Ulus, İstanbul. Ayakkabının ücreti. Ben sabah yürüyüşlerim sırasında ve otomobille giderken sürekli olarak radyo dinliyorum. Taksilere bindikçe de sürücünün zevkine ve keyfine göre açmış olduğu radyoya hiçbir müdahalede bulunmadan inene kadar sabırla kulak veriyorum. 31 Mart 1998 Salı günü saat 14.25 sırasında bir taksiye bindim. Sürücü adı anlaşılmayan bir FM istasyonunu açmıştı. Medyanın ve reklam sektörünün gelişmesiyle ortaya çıkan yeni sözcüklerin en çirkinlerinden ve iticilerinden biri jingle kelimesidir. Bu sözcük ile anlatılmak istenen bir markanın belli bir melodi ile desteklenmiş olan adı ya da sloganıdır. İşte bu istasyonun jingle'ında geçen isim anlaşılmıyordu. Bütün dikkatime karşın yakalayamadım. Ama sunucunun adını anlayabildim. Hop Dedik Ayhan adlı bir genç. Bir ayakkabı firması tarafından desteklenen bir yarışma programı sunuyordu. Kendisini telefonla arayan izleyicilere belli melodiler dinletiyor, bunların adlarını soruyor ve bilenler de belli bir dükkandan bir çift bedava ayakkabı alma hakkı kazanıyordu. Bu genç sunucu yarışmada başarılı olanlara ücreti 4.995.000 lira ile 6.995.000 lira arasında bir çift ayakkabı kazandınız diyordu. Oysa herkesin bildiği gibi ücret Türkçe'de bir hizmetin yani emeğin karşılığı olarak kullanılır. Malın karşılığı ise fiyattır. Ayrıca bu genç sunucu kendisini arayan ve sesini iyi duyamayan bir izleyiciye "Sesi düzelttim, şimdi nasıl geliyor?" diye sorduktan sonra "Şimdi daha iyi" yanıtını alınca "Yahu ben hiçbir şey yapmadım, sen nasıl düzeldi diyorsun?" diye aklı sıra bir de işletme şakası yaptı. Oysa adam işletmek, bana inandığın için aptalsın mesajını vermesinden dolayı kesinlikle güven sarsıcı, bu nedenle de ticari bakımdan intihar anlamına gelen bir davranıştır. Ama bırakın Türkçeyi, insanların sokak ortasında katledildiği bir ortamda, bir sunucu ücret ile fiyatı birbirine karıştırmış ya da insanları kendisine inandıkları için gülünç duruma düşürmüş ne gam değil mi? Discovery Channel'da önemli bir yanlış. Türkiye teknoloji ithalatında en önde gelen ülkelerden biri. Yazılı ve elektronik basın ise bu ithalatta ekonomiye öncülük eden sektörlerin başında geliyor. Gazeteler ve televizyon kanalları en son dünya teknolojisini derhal uygulamaya koyuyor. Bu çerçevede Discovery Channel'ın isminin İngilizce olmasının getirdiği iticiliğe karşın son derece seviyeli ve güzel programlarla Türkiye'de bir çığır açtığı söylenebilir. Bu kanal çok ilginç ve yararlı programlarına ek olarak reklam aralarında tüm insanlığa yönelik mesajlar da yayınlıyor. Bu mesajlardan biri insanları çevrelerine sahip çıkmaya çağıran ve Gandhi gibi, Rahibe Teresa gibi kişilerden verilen örnekler üzerine kurulu bir slogan. Tek bir kişinin neler başarabileceği yukarıdaki gibi ünlü örneklerle anlatıldıktan sonra İngilizce "This is the power of one" deniliyor. Ne yazık ki bu cümle işte insanın gücü diye çevrilmiş. Böylece mesajın tüm anlamı da güme gitmiş. Çünkü mesajın İngilizcesinde genel olarak insanın değil, tek bir kişinin gücü vurgulanıyor ve izleyiciye "Tek bir kişi bile olsanız çok şey başarabilirsiniz" mesajı veriliyor. Çevirideki insanın gücü ifadesi izleyicide birey olarak insanı değil, daha geniş anlamda insanlık kavramını çağrıştırıyor. Bir başka deyişle bu İngilizce sloganın doğru çevirisi işte bireyin gücü ya da işte tek bir kişinin gücü olmalıydı. E-postanın gücü. Geçen haftaki yazımda okuyucularımdan basında ve televizyonda gördükleri yanlışları e-posta adresime veya gazetenin faksına bildirmelerini rica etmiştim. Henüz gazetenin faksına adıma yollanan mesajlara bakamadım. Fakat e-postama pek çok dikkat çekici eleştiri geldi. Türkiye değişiyor, hem de çok hızla. Cumhuriyet okurları aynı zamanda internet kullanan çağdaş insanlar. Doğrusu medya notu köşemin bu denli dikkatle izlendiğini bilmiyordum. Gerçekten çok sevindim. Bu haftaki yazımı gelen eleştirilerden bazılarına yer vererek yazmak istiyorum. Bu hafta değinmeyeceğim bazı önemli konular var ki bunları başka haftalarda ayrıca ele alacağım. İlk değineceğim eleştiri bir telaffuz hatası. Bu eleştiriyi Cumhuriyet'i sadece Perşembe günleri kitap eki için alan bir okuyucu Metin Akpolat, makpolat@osym.gov.tr/posta adresiyle yollamış. Star Televizyonu'nun 16 Nisan 1998 akşamı 19.30 haberlerinde polis haftası kutlamaları ile ilgili metinde Gülgün Feyman'ın Yunuslar Sözcüğü'nün ilk hecesini yoğunluslar diye uzatarak okuduğundan yakınıyor. Son zamanlarda sözcüklerin ilk hecelerini uzatarak yanlış okumak moda oldu. Komşumuz olan Irak'ın adının Irak diye uzatılarak okunması da bir başka örnek. Dilerim bundan sonra spiker arkadaşlarımız bu yanlışı yinelemezler. Bir başka çok önemli bir uyarı da martnuh@superonline.com adresini veren ama postasını demir@hotmail.com adresinden yollamış olan Mesut Öner adlı okuyucumuzdan geliyor. 15 Nisan 1998 günü 20 akşam haberlerinde ATV televizyonu Sırrı Sakık'ın ifadesi Türkiye'nin komşularını telaşlandırdı haberinde 7-8 kez arkadaki haritayı da görüntüye almış ve bu haritada Gürcistan biraz da büyümüş olarak Ermenistan olarak görülüyormuş. Görüntü güzelliği elde etmek için grafik çarpıtmalarla ya da kabartma oyunlarıyla haritaların doğal sınırlarının bozulduğu örnekleri hepimiz her gece izliyoruz ama böyle bir isim yanlışlığını ilk kez duydum. Sanırım bu çok ciddi hatayı Ali Kırca ve değerli ekibi hemen düzeltir. İnternetçi Cumhuriyet okurları sağ olun, var olun. Spiker mi, muhabirler mi, redaktörler mi sorumlu? Sevgili okuyucum Metin Mazlumoğlu eşiyle birlikte televizyon seyrederken bir spikerin kaza anlamına gelen hafriyat sözcüğünü harfiyat biçiminde telaffuz ettiğine tanık olmuş. Gününü, saatini ve hangi kanalda olduğunu anımsamıyor. Hiç kuşkusuz doğru duymuştur bu yanlışı. Peki bu yanlışların sorumlusu kim? Spiker kardeşlerimiz genellikle ellerine verilen metinleri doğru okur. Sadece bazen uzun heceleri kısa, kısa heceleri de uzun telaffuz etmek gibi hatalar yaparlar. Acaba onların ellerindeki metinleri yazan muhabirler, o metinleri gözden geçiren redaktörler ya da haber merkezi müdürleri ne kadar kültürlü ve bilgili? Çözme yerine çözümleme yazanlar, hafriyat yerine harfiyat yazanlar yok mu? İyi ki basında Yalçın Doğan gibi, Yavuz Gökmen gibi büyük yazarlarımızda bile gördüğümüz doyulmaz sözcüğü yerine doyumsuz sözcüğünün kullanılma yanlışı henüz televizyon haber metinlerine girmedi. Çetin Poğaloğlu adlı okuyucum eski Dışişleri Bakanı yerine Dışişleri Eski Bakanı denmesinin doğru olduğunu söylüyor ve yanılıyor. Dışişleri Bakanı gibi isim tamlamaları bir bütündür. Bu nedenle eski ve yeni gibi sıfatları ilk sözcüğün önüne alır. Ancak sıfatın önüne geldiği iki sözcük kendi içlerinde bir isim tamlaması niteliği taşımaz da iki ayrı anlamı birbirinden bağımsız olarak ifade eden sözcükler olursa o zaman eski ya da yeni sıfatının bunların arasına girmesi uygun olabilir. Eski maliyenin yeni bakanı ya da yeni dışişlerinin eski bakanı gibi. Gördüğünüz gibi bu kullanışlarda da tamlamanın niteliği değişiyor zaten. Yine de dilin yaşayan bir organizma olduğunu ve sadece yeni sözcüklerin değil, yeni kuralların da zamanla oluştuğunu akıldan çıkarmamak gerek. Prima'da fakültem ve ben. Prima, güzel programlar yapan, güzel filmler oynatan bir kanal. Türkiye'de yapılan bütün güzel işler, genel düzey düşüklüğünün kurbanı olmaya mahkum. En güç sinemalarda seyrettiğiniz ya da ciddi bir televizyon kanalında izlediğiniz bir film, çevirmenin kültürsüzlüğü nedeniyle katledilmiş bir biçimde ortaya çıkabiliyor. Genellikle çeviri yapılan dildeki kültür eksikliğinden kaynaklanan bu durum, çevirenin özellikle Türkçe'de de bulunan ama ayrı anlama gelen terimleri bilmemesinden kaynaklanıyor. Prima Televizyon Kanalı, 30 Nisan 1998 Perşembe gecesi, saat 23 sularında Şaşkın Denizci gibi bir isimle Türkçe'ye çevrilmiş olan bir fantezi filmini ekrana getirdi. Filmin bir yerinde bir görgü okulunun müdürü şımarık öğrencisine "Fakülten ve ben" diye başlayan bir nutuk atıyordu. Bu cümledeki mantıksızlığı izleyici fark etti mi bilmem. Ama müdürün kastettiği okulun ve ben değil, hocaların ve ben idi. Bu yanlışlık çok basit bir anlam farkından kaynaklanıyordu. Faculty İngilizce'de öğretim yapan kadro yani hocalar anlamına gelir. Oysa Türkçe'de fakülte, siyasal bilgiler fakültesi örneğinde olduğu gibi okul anlamında kullanılır. Bu farkı bilmeyen çevirmen müdürün sözlerini fakülte kelimesini aynıyla Türkçeleştirerek saptırmıştı. Aynı hata miting sözcüğünde üstelik telaffuzda çarpıtılarak yapılıyor. Spiker kardeşlerimiz ağızlarını yaya yaya 1 Mayıs meeting'i diye bu sözcüğü uzun i ile okuyorlar. Oysa İngilizce'de meeting küçük toplantı anlamına gelir. Türkçe'deki meeting kısa i ile okunur ve İngilizce'de bu kelimenin karşılığı demonstration ve rally gibi sözcüklerdir. Gaziantep Üniversitesi'nden aikutlar@alpa.bim.gantep.edu.tr adresiyle e-posta yollayan Ahmet İhsan Kutlar, Show Televizyon kanalında Ercan Taner'in maç anlatırken offside terimini outside olarak yanlış söylediğini belirtiyor. Türkçe terimler varken yabancı sözcük kullanmayalım. Kullanıyorsak bu işi doğru yapalım. Film ve dizi çevirilerinde ise uzman kişiler kullanalım. Unutmayalım ki ucuz etin yahnisi yavan olur. Özerçillerin mahkumiyeti ve star. Geçtiğimiz haftanın en önemli haberi hiç kuşkusuz Özerçillerin evrak sahteciliği ile ilgili bir suçtan mahkumiyeti idi. Bütün kanallar kimi ilk haber olarak kimi bülteninin ortalarında bu haberi uzun uzun verdi. Bu arada Star Televizyonu güzel bir habercilik olayı gerçekleştirerek başka bazı kanallar gibi kararı mahkeme salonundan doğrudan yaptığı çekimde yargıcın sesinden aktardı. Bu arada yine doğru bir davranışta bulunarak yargıcın sesini altyazı ile de geçti. Önce bu davranışı kutlamak gerek. Çünkü pek çok doğrudan çekimde habere konu olan kişinin sesi iyi duyulmuyor ve böylece haberin bütün özelliği konuşanın ne dediği anlaşılmadığı için kaybolup gidiyor. Buraya kadar her şey iyi, fakat yargıç kürsüde Özerçillerin yasanın ilgili maddesinin ikinci yazı ile ikinci fıkrasına dayanılarak mahkum edildiğini söylerken, aynı anda geçen altyazıda ilgili maddenin yedinci yazı ile yedinci fıkrasına göre mahkum edildiği belirtiliyordu. Sanıyorum zamansızlıktan dolayı ses ile yazı uyumu ayrıca bir denetimden geçirilmediği için ortaya çıkan bu teknik hata, pek doğal olarak televizyonların haber merkezlerinin nasıl bir zamana karşı yarış içinde çalıştığını bilmeyen ve ayrıca da bilmek zorunda olmayan izleyiciler için oldukça rahatsız edici bir yanlışlık olarak dikkati çekti. Keşke diyorum televizyonlardaki bütün hatalar böyle teknik nedenlerden kaynaklansa da cehaletten dolayı Türkçemizin katline yapılan katkılar ortaya çıkmasa. Aktüelde iki önemli yanlış. Gerek radyo ve televizyonlarda, gerekse gazete ve dergilerde çalışanlar açısından Türkiye'de müthiş bir kültürel altyapı yetersizliği sorunu var. Pek doğal olarak bu sorun yalnız kitle iletişim araçlarına özgü değil. Ama bu kesimdeki yetersizlikler, yaptıkları iş gereği toplumun gözüne daha çok batıyor. Bu medya notu köşesine başladığımda, bir gün kendi başıma gelenlerle ilgili bir yazı yazacağımı pek düşünmemiştim doğrusu. Ama öyle acıklı bir biçimde kültürel altyapı yetersizliğinin kurbanı oldum ki, bütünüyle sütunumun konusu içinde olan bu ilginç olayı siz okuyucularımla mutlaka paylaşmak zorunda hissediyorum kendimi. 2 hafta önce Aktüel Dergisi'nde benimle yapılan bir mülakat yayınlandı. Kimin sorumlu olduğunu bilmiyorum. Fakat Aktüel Dergisi'nden mülakatı yapan Sinan Hıncal'ın yazısında benim teyp bandındaki sözlerim iki konuda bütünüyle yanlış yazılmış. Abdülhamit Mithat Paşa'yı Taif'e sürdüğü zaman diye başlayan cümlemdeki Taif yazıda Paris olmuş. Ondan sonra arkadan da adamlarını yollayıp orada boğdurur biçimindeki ifademde yolda boğdurur şeklinde aktarılmış. Tabii Taif'i hiç duymamış bir kuşak bunu Paris sanabilir ama orada kelimesi nasıl yolda olmuş onu pek anlayamadım. Sanıyorum bu tür hatalar sadece kültürel altyapı yetersizliğinden değil, ayrıca cahil cesur olur sözünde ifadesini çok güzel bir biçimde bulan, kendini geliştirme gereksinmesi duymayan bir kuşak yetiştirmiş olmamızdan da kaynaklanıyor. Tabii işin başka ilginç ve eğlenceli tarafları da ortaya çıkacak. Bu arkadaşların cehaletleri bana yansıtılacak, çünkü dergiye göre bu sözleri ben söylemiş gözüküyorum. Bu nedenle benimle mülakatı gerçekleştiren Hıncal'ı arayıp sözlü olarak düzeltme yaptım. Fakat Hıncal benimle yapılan mülakatın yayınlandığı sayıyı izleyen derginin sayfa düzeni tamamlanmamış olduğu için Aktüel dergisinin imtiyaz sahibi olan eski dostum Ercan Arıklı'ya bir açıklama faksladım ve hem yanlışların düzeltilmesini hem de benden ve okuyuculardan özür dilenmesini istirham ettim. Aktüel'in yeni sayısı siz bu satırları okurken bu sabah piyasaya çıkmış olacak. Ben de heyecanla hemen bakacağım, açıklamama yer verilmiş mi diye. Aktüel dergisinin yazı işlerine güvenim tam. Hem iyi dergi yaptıklarını düşünüyorum, hem gerçeklere uygun haber ürettiklerine inanıyorum, hem de kendi hatalarından dolayı cahil yerine koymuş oldukları bir insanı aklayacaklarına ahlaki açıdan güveniyorum. İnşallah yüzümü kara çıkarmazlar. Haftaya sonucu size ayrıca bildireceğim. Aktüel dergisi ve gerçekleştirmek fiili. Bugünkü yazıma hem basın ahlakına ve doğru haberciliğe uygun davrandıkları için Aktüel dergisinin yöneticilerini hem de onlar hakkında yanılmadığım için kendimi kutlayarak başlamak istiyorum. Geçen hafta okuyucularımla paylaştığım medyadaki kültürel altyapı yetersizliğinin kurbanı oluşum, yani Mithat Paşa'nın Abdülhamit tarafından Taif'e sürüldüğüne ve sonradan orada boğdurulduğuna ilişkin sözlerimin teyp bandında Paris'e sürüldüğü ve yolda boğdurulduğu biçimde çözülmüş olmasına ve tabii benim ağzımdan da böyle söylenmiş gibi algılanmasına ilişkin düzeltme, Aktüel dergisinde hem de çok güzel ve görünen bir biçimde yer aldı. Aynen okuyucularıma yazdığım gibi geçen perşembe günü Aktüel'in yeni sayısını heyecanla alıp baktım. Düzeltmeyi koymuşlarsa bile belki de kimsenin göremeyeceği bir yere saklamış olabilecekleri olasılığı canımı sıkıyordu. Oysa düzeltme, düzeltme ve özür başlığı ile içindekiler bölümünün en görünen köşelerinden birinde yayınlanmıştı. Bugün üzerinde durmak istediğim ikinci konu gerçekleştirmek fiili ile ilgili. Hacettepe Üniversitesi'nde geçirdiğim günlerden kalan dostlukların içinde önemli bir yer tutan Profesör Doktor M. Orhan Öztürk bir faks göndererek konuya dikkatimi çekti. Profesör Öztürk çok değerli bir ruh doktoru olmanın yanında derin bir dil bilincine ve kültürüne de sahip bir aydındır. Profesör Öztürk 19 Nisan 1998 günü Kanal D'nin 16 haberlerinde Sultanahmet'teki Bizans sarnıcının arkasındaki parkta bir bombalı saldırı gerçekleştirildi dendiğini, bu ifadenin NTV'nin 18 Nisan 1998 saat 9 haberlerinde de yinelendiğini belirtiyor. Benim de tümüyle katıldığım eleştirisi şöyle. Burada gerçekleştirildi sözcüğü çok yanlış olmasa bile yerinde kullanılmıyor. Bombalı saldırıyı yapanlar bunu söyleselerdi, böyle bir başarı için gerçekleştirme sözcüğünü kullanabilirlerdi. Neden bir bombalı saldırı oldu ya da parka bırakılmış bir bomba patladı demiyorlar bilemiyorum. Değerli dostum Öztürk'ün eleştirisine tümüyle katılıyorum. Üstelik gerçekleştirme fiiline ilişkin bu hata tekil bir rastlantı da değil, çok daha yapısal bir özellik taşıyor. Örneğin Akın Birdal'a yapılan suikaste bir suikast yapıldı biçiminde değil, adeta övercesine bir suikast gerçekleştirildi diye verildi birçok televizyon kanalında. Ben sadece CTV'nin haberlerinde bu ifadeye dikkat edebildim ama aynı sözler başka kanallarda da kulağıma şöyle bir çalındı. Acaba Kanal D, NTV ve CTV gibi haber saygınlığı konusunda iddialı kanallarda bu hatanın yapılmasının özel bir nedeni var mı? Evet var. Açıklaması haftaya. Yapısal yanlışlar ve Feyman'ın gazabı. Geçen haftaki yazım çok yankı uyandırdı. Gerçekleştirildi fiilinin kullanışındaki uygunsuzluk ya da mantıksızlık çok kişinin kulağını tırmalamış. Bir suikast gerçekleştirildi biçimindeki yapısal yanlışın daha da belirgin olanına ATV'nin Ankara temsilcisi Baki Şehirlioğlu dikkatimi çekti. Başarısız suikast girişimi. Sanki suikast girişiminin başarılı olmamasından üzüntü duyuluyormuş gibi. Yanlış değil ama uygun da değil. Suikast girişimi deyimindeki girişim sözcüğü, suikastın sonuca ulaşmadığını zaten belirttiği için uygun olmayan başarısız sözcüğü mantıken de fazla. Sadece suikast girişimi dense suikastin sonuca ulaşmadığı anlaşılır. Değerli ve deneyimli basın mensubu Şehirlioğlu, son zamanlarda moda haline gelen uygun olmayan bir başka deyişe daha dikkatimi çekti. Zaten fiil olan bir sözcüğün gerekli olmadığı halde ikinci bir fiil ile birlikte kullanılması, başbakan yurt dışından dönüş yaptı gibi, sanki başbakan yurt dışından döndü deseler yeterli olmayacakmışçasına, sözüm ona vurgu mu yapıyorlar anlamıyorum. Aslında geçen hafta haber bültenlerine adeta yapısal olarak yerleşmiş bulunan bazı yanlış deyişlerin, ATV, Kanal D, Star gibi haber merkezleri ciddi ve güçlü kadrolar tarafından yönetilen kanallarda görülmesinin bir rastlantı olmadığını ve bunun nedenini bu hafta açıklayacağımı yazmıştım. Bu kanallardaki ciddi ve deneyimli kadrolar çoğunlukla TRT kökenlidir. TRT'nin tekel niteliği ile tek kanal olduğu dönemlerde politikacıların baskılarına karşı geliştirdiği bir garip objektif söylem biçimi vardı. Örneğin bir politikacının bir konu hakkındaki düşüncelerini iddia etti ya da öne sürdü diye değil, savundu diye verirlerdi. Böylece de cevap hakkı doğmasını önlediklerini düşünürlerdi. İşte sanıyorum TRT kökenli haber merkezi yöneticileri bu dönemden kalan bazı kalıplardan kendilerini bütünüyle kurtaramadıkları için tam yanlış olmamakla birlikte kulağa pek de uygun gelmeyen deyişler haber bültenlerindeki varlıklarını hala sürdürüyor. Bugün değinmek istediğim ikinci yanlış azap ve gazap sözcüklerinin ek aldıkları zamanki okunuşları ile ilgili. Tek başlarına iken aynı okunan bu iki sözcükten azap ek aldığında ikinci hecedeki a uzatılarak okunur. Vicdan azabı deyiminde olduğu gibi. Buna karşılık gazap sözcüğü ek aldığında iki hecesi de kısa okunur. Allah'ın gazabı deyiminde olduğu gibi. Star Televizyon kanalının deneyimli ve temiz Türkçe kullanan spikeri Gülgün Feyman, 29 Mayıs Cuma günü akşam ana haber bülteninin tecavüzcü Coşkun haberinde gazabı sözcüğünü gazaabı olarak ikinci heceyi uzatarak okudu. Feyman'a haksızlık etmek istemem. Serap Ezgü gibi, Rüştü Erata gibi Türkçeyi temiz ve güzel kullanan birkaç spikerden biri. Belki de onun için hata yapınca insanın kulağını daha bir tırmalıyor. Şiar Yalçın ve Hıncal Uluç. İki değerli yazar, biri adımı vererek, biri adımı vermeden bu sütunda yazdıklarımla ilgili eleştirilerde bulundu. Birisi derin bilgisiyle çevresine ışık saçan Şiar Yalçın Usta. Öteki yüreğindeki yaşama sevincini okurları için bir lokomotife dönüştürmüş olan Hıncal Uluç. Yazdıklarım hakkındaki eleştirilerini şimdilik bir yana koyup, her ikisinin yazısında da yaklaşık olarak aynı anlama gelen birer paragrafı vurgulamak ve o konudaki düşüncemi belirtmek istiyorum. Şiar Yalçın, 26 Mayıs 1998 tarihinde Yeni Yüzyılda yayınlanan yazısının bir yerinde şöyle diyor. Fakat hiçbir dilin grameri %100 tutarlı değildir. Her dilin bir dehası vardır ve birçok faktörler, tarihi nedenler, ahenk vesaire. Her kuralın, her kullanımın her zaman salt mantıkla bağdaşmamasına yol açar. Hemen belirteyim, bu cümledeki birçok faktörler deyişi bence doğru değil. En azından güzel değil. Birçok faktör denmeliydi. Ama benim bu yazıda üzerinde durmak istediğim asıl husus, Şiar Usta'nın Türkçeyi nasıl kullandığı değil, dilin dehası kavramı. Onun için bu ifadeyi tartışmayacağım. Şimdi bakın, sevgili Hıncal Uluç da 7 Haziran 1998 tarihli sabahtaki yazısında bambaşka bir mantıkla, bambaşka bir yerden gelerek nasıl çok benzer bir yargıda bulunmuş. Dilde bu budur demek çok zor. Nüanslar, vurgulamalar, bazen anlam tekrarları sadece yararlı olmakla kalmaz, güzel de olabilirler. Bu cümlede de güzel de olabilirler ifadesi bence doğru değil. En azından güzel değil, güzel de olabilir denmeliydi. Ama amacım Hıncal Uluç'un Türkçesi üzerinde değil, bu cümledeki ana fikri üzerinde durmak olduğu için bu konuda da tartışmaya girmiyorum. Kanımca gerek Sayın Şiar Yalçın'ın gerekse sevgili Hıncal Uluç'un üzerinde durduğu, durdukları mı olmalıydı acaba? Dilin dehası ya da dilde bu budur demek zor yargıları son derece doğru. Şu anda yazıyı bulamam ama Hakkı Devrim Usta'nın da aynı mealde bir yargıda bulunduğunu çok net olarak anımsıyorum. Örneğin gerek Şiar Yalçın, gerek Hıncal Uluç, gerekse Hakkı Devrim. Kendilerine özgü üslupları olan yazarlar. Bu tür yazarlar yeni deyişler de üretir, yeni sözcükler de. Hatta sonradan kural olabilecek yeni kullanış biçimlerine bile hayat verebilirler. Öznesi olmadığı için bu cümleyi çoğul bitirdim. Derhal iki bilinen örnek ile bu üç değerli yazarın üzerinde anlaşmış göründükleri ve benim de katıldığım bu ilkenin Türkçe açısından zenginleştirici sonuçlarına dikkati çekeyim. Birisi Salah Birsel Usta. Alın kitaplarını okuyun. Türkçenin nasıl yeni deyişlerle, özgün kullanışlarla ve yepyeni sözcüklerle bezendiğini görün. İkincisi daha da somut. Ali Püskülloğlu'nun Yaşar Kemal Sözlüğü bu büyük yazarın Türkçe'ye yaptığı katkıları tarihe mal eden bir belge. Peki sonuç ya da kıssadan hisse ne? Dil yaşayan bir organizmadır ve bu organizmayı güzel kullanan ona katkıda bulunur. Bir Hollywood filminin ideolojisi üzerine. Evet bu sütunun adı medya notu. Evet bu sütun siyasal makale yazdığım sütunun altına koyduğum medya notlarından çıktı. Evet bu sütunda genellikle medyada gözü, kulağı, mantığı tırmalayan hatalar üzerindeki düşüncelerimi yazıyorum. Evet büyük bir olasılıkla gazete yönetimi de okurlar da bu hafta yazar hangi yanlışa parmak basacak diye okuyorlar bu sütunu. Oysa bu hafta daha felsefi bir konuya, küreselleşme çerçevesinde Hollywood filmlerinin ideolojisi konusuna değinmeyi istiyorum. Üstelik bütün bir Amerikan film endüstrisinin tek bir ideolojiye indirgenemeyeceğini bilerek yazmak zorundayım bu yazıyı. Önce egemen ideolojiye dikkati çekmeliyim. Hollywood esas olarak Amerikan yaşam biçiminin üzerine kuruludur. Yani Amerikan yaşam biçiminin evrenselliği bir başka deyişle Amerikan yaşam biçiminin dünyanın her yerinde de egemen kılınması için özendirilmesi ilkesi üzerine kurulu bir endüstridir. Bu niteliği ile tüketim kültürünün ve bireysel kahramanlığın yüceltilmesi üzerine kurulu olduğu gibi zaman zaman aşırı şiddeti, aşırı bireysel sapmaları ana tema yapan filmlerde çekerek evrensel düzeydeki bir yozlaşmaya da katkıda bulunur. Bu yazı bütün bu genel özellikleri akılda tutmak kaydıyla şu sıralarda gösterimde bulunan bir eylem filmi, Action Movie üzerine aykırı bir felsefeyi dikkate sunmak için yazıldı. Sanıyorum bugünkü toplumumuzdaki en büyük kültürel düşmanlarımızdan biri toptancılık. Yani bir ülkenin kültürünü toptan reddetmek ya da bir kültürel yaklaşımı toptan yüceltmek gibi. Oysa hangi ülkeninki olursa olsun, bizden farklı bir kültürü toptan reddetmek ya da bir yaklaşımı bütün açılımları ve çağrışımları ile toptan yüceltmek olanaklı değil. Neyse, soyut genellemeleri bir yana bırakarak söz etmek istediğim filme geleyim. Bruce Willis ile Alec Baldwin'in oynadıkları Mercury şifresi gibi bir isimle Türkçeleştirilmiş olan film sözünü etmek istediğim. Şu anda Akmerkez'deki bir sinema salonunda gösterimde. Aslında son derece sürükleyici bir eylem filmi. Bruce Willis hayranlarına özellikle tavsiye edilir. Görecek olanların tadını kaçırmamak için fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Amerika Birleşik Devletleri gibi bugünün dünyasında tek süper güç olan bir ülkenin milli güvenlik kavramı ile yani ABD dünyadaki tek süper güç olduğuna göre tabir caiz ise dünyanın milli güvenlik kavramı ile 9 yaşındaki otistik bir çocuğun yaşamı arasındaki karşılaştırmalı değerin tartışmasını felsefi planda da eylem planında da gündeme getiren bir film. Aralarında Irak'taki bir generalin de bulunduğu yüzlerce gizli ajanın güvenliği mi, yoksa 9 yaşındaki zihinsel özürlü bir çocuğun hayatı mı daha önemli acaba? Türkiye'deki çetelerin tartışıldığı bir ortamda mutlaka görülmesi ve ders alınması gereken bir film. Cevizoğlu, CTV'de inanılmaz bir program. Televizyondan sonraki en yararlı icat nedir? Televizyondan sonraki en yararlı icat, onu oturttuğumuz yerden denetlememize yarayan uzaktan komuta aletidir. 17 Haziran 1998 Çarşamba gecesi saat 23.40 dolaylarında kanallar arasında seyahat ederken, gözüm birdenbire CTV'de Hulki Cevizoğlu'na takıldı. Değerli gazeteci yazar Cevizoğlu, bir genç kızımız ile sohbet ediyordu. Üç nedenle derhal o kanalda kaldım. Birinci neden Cevizoğlu'nun sohbetlerinin gerçekten kaçırılmayacak nitelikte oluşu idi. Kendine özgü üslubu ve yine kendine özgü espri anlayışı ile artık bir ekol niteliği kazanmış olan Cevizoğlu'nun programında yine ilginç bir şeyler vardı muhakkak. İkinci neden, Kanal 6'da program yapan Cevizoğlu'nun da kanal değiştirerek CTV'ye mi transfer olduğu sorusunun aklıma takılmasıydı. Üçüncü neden ise Cevizoğlu'nun bir genç kızımızla konuşmakta oluşu ve benim Cevizoğlu'nun konuşacağı önemdeki bu genç kızımızın kim olduğunu merak edişimdi. Sohbeti izlerken programa mıhlandım kaldım. Değil son günlerde, son aylarda bile bu denli ilgi çekici bir başka program izlediğimi anımsamıyorum. Önce bana garip gelen durumun kafamda yarattığı soruların yanıtlarını buldum. Cevizoğlu kanal değiştirmemişti. Cevizoğlu ile konuşan kızımız da Cevizoğlu'nun konuğu değildi. Çünkü bu kez roller değişmiş, Cevizoğlu sonradan adının Aslı Astarı olduğunu öğrendiğim ve ekranda görünen kızımızın sunduğu bir programa konuk olmuştu. Programın ilginçliği ise programın ev sahibi olan kızımızın son derece bozuk bir Türkçe ile ve inanılmaz bir mantıksızlık içinde sorduğu sorulara Hulki Cevizoğlu'nun her zamanki mantıklı davranışı içinde soğukkanlı ve ciddi üslubu ile yanıtlar vermeye çalışmakta oluşu idi. Cevizoğlu'nu Cevizoğlu yapan ciddi espri üslubundaki espri öğesi ise bu programda Cevizoğlu'nun inisiyatifinden çıkmış sunucu kızımızın yetenekleri bağlamında doğal bir öğe olmuştu. Örneğin kızımız sizce mucize nedir diye soruyordu. Cevizoğlu bu garip soruya anlamlı ve mantıklı bir yanıt vermeye çalışırken kızımız ikinci soruyu patlatıyor ve siz mucize yapabilir misiniz diyordu. Cevizoğlu mucizelere inanmadığını söyleyince de ne kadar alçak gönüllüsünüz yanıtını veriyordu kızımız. Sunucumuz Cevizoğlu gibi bir kişiye Işılay Saygın ne kadar saygın gibi çok seviyeli bir soru yöneltebiliyor ve Cevizoğlu soğukkanlı mantığı içinde buna da yanıt vermeye çalışıyordu. Bu mantık ve seviye bombardımanı sırasında son günlerde aklınızı karıştıranlar nedir? Örneğin gençlik nereye koşuyor gibi başı, sonu ve mantığı belli olmayan iki soruyla aynı anda karşılaşan Cevizoğlu kendini bozmadan bu sohbeti sürdürebiliyordu. İster inanın ister inanmayın kızımız biraz yoruldum ne olur ne olmaz diye biçiminde sadece aralarındaki bağlantı değil ne anlama geldiği bile belli olmayan sözler sarf ediyor ve Cevizoğlu olanca ciddiyetiyle buna da anlamlı ve mantıklı bir karşılık vermeye çalışıyordu. Aslında bu sohbeti Serdar Turgut izleyip yorumlasaydı sanıyorum ki köşe yazarlığı kariyerindeki en muhteşem mizah başyapıtlarından birini üretebilirdi. Kızımızı kınamıyorum. Gençler genellikle bu yaşlarda kendilerini ölçme ve yeteneklerini tartma konusunda hatalar yapabilir. Ama ya onları ekrana çıkartıp bir sohbet programını kendilerine emanet eden CTV yöneticileri? Cevizoğlu bence hayatının sınavını verdi bu programda, hem de başarıyla. Cevizoğlu'nun bütün kariyeri boyunca gerçekleştirme fırsatı yakalayamayacağı bir mizah programını bize armağan eden CTV yöneticilerini kutluyorum. Bence bu program önceden ilan edilerek bir televizyon klasiği olarak yeniden yayınlanmalı. Hürriyet'in 50. yılında Serap Ezgü faciası. Aslında bu medya notu köşesini sevmiyorum. Çünkü bu köşe, esas yazımı yazdığım pazartesi günleri makalemin altına koyduğum ve genellikle medyadaki yanlışları eleştirdiğim notlardan doğdu. Bu nedenle de ilke olarak olumsuzlukları vurguluyor. Oysa ben insanların ve kurumların olumsuzluklarını değil, olumlu yönlerini görmek, tartışmak ve vurgulamak istiyorum. Zaten bütün yaşamımız olumsuzluklar içinde, eleştirerek ve eleştirilerek geçiyor. İstiyorum ki biraz da iyilikleri, güzellikleri görelim. Köşe yazarlığı işlevini toplumdaki iyilikleri ve güzellikleri vurgulayarak yerine getirelim. İşte sırf bu nedenle isim vererek eleştirdiğim kişileri kırmamak için onların iyi ve güzel yanlarını da öne çıkartmaya çalışıyorum. Fakat Türkiye o denli acımasız bir toplum ki, iyilikleri ve güzellikleri öylesine çabuk öğütüyor ki, bu sütunda hiç kuşkusuz en çok ana haber bültenleri ve bu bültenleri sunan kişiler üzerinde duruyorum. Bunun iki nedeni var. Birinci olarak ben, ana haber bültenleri dışında pek televizyon seyretmiyorum. İkinci olarak ana haber bültenleri en çok izlenen programlar olarak Türkçenin topluma aktarılmasında en etkili araç. Bu programlar ülkenin tüm ilk, orta ve yüksek öğretiminden daha etkin bir Türkçe eğitimi yapıyor. İşte bu programları sunan kişileri sık sık eleştirmek zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Bu köşeyi izleyenler bilir. Kanal D'nin yetenekli spikeri Serap Ezgün'ün adını birkaç kez güzel Türkçe kullanan sunucu örneği olarak anmıştım. Her kim hangi akla hizmet etmişse bu yetenekli spikeri Hürriyet Gazetesi'nin 50. yılının kutlandığı Dolmabahçe Sarayı'ndan yapılan naklen yayında muhabir olarak kullanmış. Ve çocuğu mahvetmiş. Yetenekli ve başarılı bir spikerin nasıl kötü bir muhabir haline geldiğini izlerken gerçekten yüreğim sıkıştı, içim parçalandı. Okurlarım için hemen belirteyim. Ben Serap Ezgü ile hiç karşılaşmadım, el bile sıkışmadım. Kendisine karşı tüm duygu ve düşüncelerim sadece ekranda yaptığı göreviyle ilgili olarak oluştu. Yani Serap Ezgü benim için bir anlamda sanal bir insan, sadece bir spiker ama iyi bir spiker idi. İşte bu iyi bir spiker, Dolmabahçe Sarayı'ndan yapılan canlı yayında hiç gereği olmadığı halde eğilip bükülüyor, zaman zaman kameranın da deforme ettiği ve çirkinleştirdiği bir görüntüyle hareketli bir muhabir izlenimi vermek için parçalanıyordu. Önce bu görüntü faciası dikkatimi çekti ve olayı üzülerek izlemeye başladım. Daha sonra muhabir faciası ekrana geldi. Muhabirimiz sarayın bahçesine giren bir çifte yaklaşıyor ve Ercan Saatçi ile eşi Gülümsün Özkök, Saatçi'yi izleyicilere bir muhabirin asla yapmaması gereken bir hatayı yaparak yanlış isimle Gülümser diye tanıyordu. İsim yanlışı tanıttığı kişiler tarafından düzeltildikten sonra belki canlı yayının heyecanına isim yanlışı yapmış olmanın telaşta bindiğinden bu kez Gülümsün için Ercan Saatçi'nin eşi olmanın yanında bir ünvanı daha var. Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün de kızı diyordu. Böylece Ertuğrul Özkök'ün kızı olmanın da Ercan Saatçi'nin eşi olmanın da birer ünvan olduğunu öğrendik muhabir Serap Ezgü'den. Serap kızımıza da Kanal D yöneticilerine de anımsatmak isterim. İyi bir spiker aynı zamanda iyi bir muhabir olmak zorunda değildir ve hiç kimsenin bunu ondan beklemeye de hakkı yoktur. Lütfen Türkçeyi katletme yarışını başarıyla sürdüren ve sayıları pek az olan kötü muhabirlere bir tane daha eklemek uğruna zaten sayıları çok az olan iyi spikerlerden birini kurban etmeyelim. Spiker, muhabir ve anchor person. Spiker haberi okuyan kişidir. Muhabir adı üstünde haberi verendir. Haberi veren kişi yazılı basında haberi yazan, elektronik medyada ise genellikle yerinden yapılan yayın ile haberi izleyiciye sözlü ve görüntülü aktaran insandır. Bu kimliği ile her televizyon muhabiri biraz da spikerlik yapar. Medyada bir de okurun ya da izleyicinin pek görmediği ve tanımadığı bazı insanlar vardır. Bunlara haber müdürü, yazı işleri müdürü ya da editör gibi isimler verilir. Bunların ana işlevi de hangi haberlerin hangi açıdan nasıl işleneceğine, ne ayrıntıda ele alınacağına ve okura ya da izleyiciye nasıl sunulacağına ilişkin kararları vermektir. Pek doğal olarak bir de dördüncü bir iş, yorum vardır. Yazılı basında başyazarların ya da köşe yazarlarının, elektronik medyada ise doğrudan yorumcuların yaptığı iş, haberleri yorumlamak ve kamuoyuna kendi görüşlerini aktarmaktır. Haber okuma, haber üretme, haberlerin değerlendirmesini yaparak haber akışını düzenleme ve yorum yapma, genellikle farklı nitelikler ve yetenekler isteyen dört ayrı iştir. Kimi zaman bu farklı işler durum gereği birleştirilir. Örneğin seçim zamanlarında gazeteler, köşe yazarlarını seçmenin nabzını tutmak için muhabir olarak görevlendirirler. Ya da görevi haber akışını düzenlemek olan bir müdür, başbakan ya da cumhurbaşkanı gibi önemli bir politikacı ile güncel bir mülakatı doğrudan yapar. Ayrıca gazetelerin ya da televizyonların genel yayın yönetmenleri kimi zaman haberleri verirken bile kullandıkları terimler ve yaklaşımlarla kendi yorumlarını objektif olması gereken haberlerin üzerine monte ediverir. Eskiden bazı gazetelerin sahipleri aynı zamanda başyazıda yazar, böylece kendi görüşlerini dürüstçe okurlara aktarırdı. Tabii bir haberin gazetede ya da ekranda bize ulaşması bu denli basit de değil. Arada kameramanlardan, montajcılardan, sayfa düzenleyicilerden, redaktörlerden tutun da stüdyo amirlerine, yönetmenlere, matbaa müdürlerine, yapımcılara dek düzinelerle çok önemli insan vardır. Üstelik de bunların bir bölümü bazen çok derin bir sanat yeteneği, bazen de çok ciddi bir teknik bilgi gerektiren yaratıcı işler yapar. Şimdi diyeceksiniz ki biz bunları zaten biliyoruz. Sen neden bir kez daha anlatıyorsun? Çünkü geçen hafta yazdığım yazıdaki Serap Ezgü gibi değerli ve başarılı bir spikeri lütfen kötü bir muhabir yapmayın mealindeki eleştirme değerli dostlarım Haluk Şahin'den ve Uğur Dündar'dan tepki geldi ve ben onlara bu haftaki yazımda bana telefonda aktardıkları görüşleri okurlarımla paylaşacağıma söz verdim. Türkiye'nin iletişim alanındaki en iyi yetişmiş ve en değerli insanlarından biri olan Haluk Şahin diyor ki, spiker muhabir ayrımı artık geride kaldı. Şimdi televizyonlar haberle yaşayan, onu hem üreten hem de aktaran anchor person kavramını geliştirdiler. Biz de yetenekli gençlerimizi spikerlikten anchor person modeline doğru eğitiyoruz. Gerek Serap'a gerekse Yasemin'e bu açıdan destek veriyoruz. Televizyon haberciliğinde bir çığır açan Uğur Dündar ise benim Serap Ezgü'ye yönelttiğim eleştirilerin hem Kanal D olarak gençlerin önünü açma ve onları eğitme programını aksatacağını hem de adı geçen gençleri demoralize ederek şevklerini kırma bakımından olumsuz bir işlev yaptığını söyledi.